Ayrım 15, Tekerlekler, Arthur Hayley, sayfa 160. 10. Bölüm. Haydi yavrucuğum, bırak şu kör olası içkiyi, odamda bir şişe daha var. Makine satıcısı Ollie Loş odada kendilerini ayıran masanın öte tarafından sabırsızlıkla Erica Trenton'a baktı. Öğleden sonraydı. Bloomfield Hills'dan pek uzak olmayan Queensway Inn'deydiler. Erica sırf geciktirmek için istediği ikinci kadehiyle oyalanıyordu. Bu geciktirmenin anlamsız olduğunu çok iyi biliyordu. Buraya yapmak için geldikleri işi ya yapacaklardı ya yapmayacaklardı. Eğer yapacaklarsa işi uzatmanın anlamı yoktu. Kadehini eline alarak şunu bitireyim hele dedi. İhtiyacım var buna. Çirkin bir adam sayılmaz diye düşünüyordu. Güçlü bir yapısı vardı. Vücudu herhalde konuşmasından ve terbiyesinden çok daha mükemmeldi. Erica onun bir jimnastik salonuna devam ettiğini gurur duyarak söylediğini hatırladı. Daha iyi birisini bulmak isterdi ama bundan daha kötüsü de çıkabilirdi karşısına doğrusu. Jimnastik salonundan söz ettiği zaman yine bu barda ilk defa karşılaşmışlardı. Erica bir öğleden sonra pek çok yalnız kadının yaptığı gibi bir içki içmek üzere bara uğramıştı. İlginç bir şeyler olacağını umut ederdi hep. Ollie kendisine laf atmıştı. Şakacı, tecrübeli ve kadınların bu bara niçin geldiklerini çok iyi bilen Ollie, bundan sonraki buluşmaları randevulaşma ile olmuştu. Ollie Erica ile birlikte çıkacağını düşünerek bir oda da tutmuştu. Ama bedeninin ihtiyacı ile kendisini kemiren vicdanı arasında kalan Erica, bütün öğleden sonra barda oturmakta ısrar etmiş ve sonunda Ollie'nin öfkesine rağmen evine dönmüştü. Birkaç hafta önce onu arayana kadar erkeğin kendisini defterden silmiş olduğu muhakkaktı. Ollie yolculuğundan söylediği zaman dönemediği için bu buluşmaları ertelemek zorunda kalmışlardı. Şimdi buradaydılar ve Ollie sabırsızlanıyordu artık. ''Haydi ne bekliyoruz yavrum?'' diye sordu erkek. Erica birdenbire kocasının bürosunun duvarında asılı olan bir yazıyı hatırladı. ''Bugünün işini yarına bırakma.'' ''Pekala'' dedi, iskemlesini geri iterek ayağa kalktı. Motelin gayet güzel döşeli duvarları tablolu koridorlarından geçerken yüreğinin daha hızlı attığını hissediyordu. Acele etmemeye çalıştı. Birkaç saat sonra Erica bu tecrübesinin ne beklediği kadar güzel ne de korktuğu kadar kötü olmadığını düşünüyordu. Bir bakıma aradığı cinsel tatmini bulmuştu. Anlatması güç olan bir bakımdan da pek bulmuş sayılamazdı. Ama iki şeyden emindi şimdi. Adam'ın saldırgan bir aşık olduğu ve cinsel ilişkilerinin etkilerinin bazen kendisinde günlerce devam ettiği eski günlerdeki gibi bir tatmin duyamazdı artık. İkinci olarak da bu tecrübeyi bir daha hiç olmasa Ollie ile tekrarlamayacaktı. Erica Queensway Inn motelinden çıkınca bunları düşünerek alışveriş yapmak üzere Birmingham'a indi. İhtiyacı olan birkaç şeyin yanında ihtiyacı olmayanları da aldı. Ama en zevk ve heyecan vericisi mağazalardan parasını ödemeden eşya almasıydı. Kendine güveni giderek arttığından 3 kere tekrarladı bunu. Birincisinde bir askı, ikincisinde bir şişe şampuan ve üçüncüsünde de ne başarı, pahalı bir dolma kalem çaldı. Norel şişesini aşırdığı gün edindiği tecrübe mağazalardan mal çalmanın o kadar güç olmadığını göstermişti. Şimdi anladığına göre bu iş için gereken şeyler zeka, çabukluk ve serin kanlılıktı. Bu niteliklerin üçüne de sahip olduğunu ispat ettiği için gurur duyuyordu. 11. Bölüm. Adam Trenton ile deneme alanında buluşmasından 6 hafta sonra kasvetli, kirli, ıslak bir Kasım günü havaya pek uyan sıkıntılı bir ruh durumunda olan Brett De La Santo Detroit'e inmişti. Bu durumu kendisine hiç de yakıştırmıyordu. Normal olarak ister üzerinde baskı, endişe, isterse son zamanlardaki gibi şüphe olsun, genç otomobil modelcisi hep neşeli ve iyi huylu olarak kalırdı. Ama bugünkü gibi bir günde, benim gibi doğma büyüme Kaliforniyalı için Detroit kışı artık çok kaçtı diye düşünüyordu. Birkaç dakika önce Congress ve Shelby caddelerinin kesiştiği yerdeki parkta duran arabasının yanına gelmişti. Rüzgar, yağmur ve sürekli akan trafik arasında yürüyerek varmıştı park yerine. Trafik öylesine yoğundu ki kaldırım kenarında durmuş, karşıya geçmeyi beklerken ıslandıkça ıslanıyordu. Hele şu çevresini kuşatan şehrin merkezi. Öf, her zaman pis, her zaman çirkin ve sıkıntılı olan bu kurşuni gök, Brett'in hayalinde ölü kemiklerinin yakıldığı yerin bacasından çıkan dumana benziyordu. Yılın bundan kötü iki ayı daha vardı, Mart ve Nisan. Kışın donmuş ve kapkara kesilmiş karlarının erimeye başladığı aylar. O zaman bile şehrin çirkinliğine alışan insanlar var diye düşündü. Kendisi hala alışamamıştı. Arabasına girince motoru çalıştırdı, kalorifer ve silecek düğmelerini çevirdi. En sonunda bir sığınak bulduğuna memnundu. Dışarıda yağmur bütün şiddetiyle yağmakta devam ediyordu. Park alanı ağzına kadar doluydu. İki araba arasına sıkıştığı için önündeki arabanın çekilmesini beklemek zorundaydı. Parka girerken Kahya'ya işaret etmişti. Adamın şimdi biraz ileride durduğunu görüyordu. Brett Kahya'yı beklediği sırada Detroit'te yaşamak ve çalışmak için geldiği günün de böyle bir gün olduğunu hatırladı. Otomobil şirketlerinin modelci kadrosu kendisi gibi Los Angeles'taki sanat koleji yoluyla Detroit'e varmış olan Kaliforniyalılarla doluydu. Kışın mezun olup da Detroit'e çalışmaya gelenler şehri bu en kötü mevsiminde görünce o kadar şaşırırlardı ki bir kısmı hemen batıya döner ve başka bir alanda modelcilik ararlardı. Hayal kırıklığına uğramalarına rağmen çoğu Brett gibi kalırlardı ama şehir kendilerine daha sonra bunun bedelini öderdi. Detroit ileri gelen bir kültür merkeziydi. Sanat, müzik ve tiyatro alanlarında önemli sayılıyordu. Şehrin dışındaki Michigan eyaleti mükemmel bir yazlık ve kışlık tatil bölgesiydi. Dünyanın en temiz, en güzel kırları ve gölleri buradaydı. Brett şu arabaları önümden çekecek Kahya'da hangi cehennemde kaldı diye düşündü. Şu andaki sinirinin nedeni de böyle hiç önemli olmayan şeylerdi. Pontchartrain otelinde Hank Greisel adındaki otomobil parçaları yapımcısı bir dostuyla öğle yemeği yiyecekti. Brett otele geldiğinde park garajını dolu bulmuştu. Sonunda otelden epey uzak bir yere park etmiş ve dönüşte de ıslanmıştı. Pontchartrain'de arkadaşı yerine kendisini bekleyen bir not bulmuştu. Greisel özür diliyor, acele işi çıktığı için yemeğe gelemeyeceğini bildiriyordu. Brett tam 15 mil öteden sadece bunun için geldiği halde tek başına yemişti yemeğini. Şehirde yapacak başka işleri de vardı. Öğleden sonrasını da bunlar almıştı. Ama oradan oraya giderken klaksondan elini ayırmayan bir sürü kaba şoför ve yaya geçitlerinden rahat geçmesine imkan tanımamışlardı. Hem de şiddetli bir yağmur yağdığı halde. Bu yarı vahşi şoförler onu çıldırtıyordu. Bildiği hiçbir şehirde, ki en kötüsü New York'tu, araba sürücüleri bu kadar yabani ve düşüncesiz değildiler. Belki de bu şehrin otomobil sayesinde yaşamasından, otomobillerin bir güçlülük sembolü olmasından dolayıydı. Ama nedeni ne olursa olsun Detroit'te direksiyonun arkasına geçince bir Frankenstein olup çıkıyordu. Şehre ilk gelenler bu aman vermez sürüş biçimi karşısında önceleri dona kalıyorlar, sonra kendilerini savunmak için onlar da böyle araba sürmeyi öğreniyorlardı. Kaliforniya'nın kendine özgü saygısına alışmış olduğu için Detroit Brett'e bir kabus, bir öfke kaynağı olarak görünüyordu. Park kahyası önündeki arabaları çekmeyi unutmuştu anlaşılan. Brett yağmuru dinlemeden adamı gidip bulması gerektiğini biliyordu. Hırsından kendini yiyerek yaptı bu işi. Fakat Kahya'nın durumunu görünce sesini çıkarmadı. Adamcağız hasta ve yorgun görünüyordu. Yağmur iliklerine kadar işlemişti. Brett adamın eline bir bahşiş sıkıştırarak önündeki arabaları işaret etti. Arabasına girerken hiç olmazsa dönecek sıcak ve rahat bir evim var diye düşündü. Kahya'nın belki böyle bir sığınağı yoktu. Brett'in oturduğu apartman Birmingham'daydı. Birden bu gece Barbara'nın gelip yemek pişireceğini hatırladı. Brett'in yaşayış biçimi yılda 50 bin doların ve primlerin varlığının para endişesini ortadan kaldırması Detroit'in kendisine verdiği tavizlerdi. O da bunlardan hoşlandığını hiç saklamıyordu. Önündeki arabalar çekiliyorlardı. Yol açılır açılmaz Brett hemen kendi arabasını hareket ettirdi. Park çıkışı 50 metre kadar ötedeydi. Brett'in önündeki bir arabada çıkışa doğru ilerliyordu. Brett de Losanto aralarındaki uzaklığı kapatmak için gaza basarken çıkış kapısındaki memura vermek üzere para hazırladı. Birdenbire nereden çıktığı belli olmayan bir araba, koyu yeşil bir sedandı bu, Brett'in önüne fırladı, bir sağ dönüş yaparak çıkış sırasındaki ikinci yeri aldı. Brett frenlere bastı, arabası savruldu, direksiyonu toparladı, durdu ve küfretti. ''Allah seni kahretsin manyak herif!'' Detroit'in araba sürücüleri hakkındaki bütün düşünceleri o günün sıkıntılarıyla birleşince Brett'in bundan sonraki 5 saniye içinde yaptıklarına sebep oldu. Arabasından bir sıçrayışla fırladı, koyu yeşil sedanın yanına koştu ve öfkeyle kapısını açtı. ''Seni gidi oros!'' birden durdu öteki adam. ''Evet sonra?'' diye sordu. Uzun boylu, kır saçlı, iyi giyimli, 50 yaşlarında bir zenciydi bu. ''Bir şey mi söylüyordunuz?'' ''Aldırma!'' diye hırladı Brett. Kapıyı kapatmak için geri çekildi. ''Lütfen bir dakika durun. Aldırma diye bir şey yok. İnsan hakları komisyonuna bile şikayet edebilirim sizi. Onlara derim ki beyaz bir adam suratımın ortasına bir yumruk indirmek için arabamın kapısını açtı. Benim başka bir ırktan olduğumu görünce bu niyetini uygulamaktan vazgeçti. Bunun adı ırk ayrımıdır. Eğer bilmiyorsanız söyleyeyim, ırk ayrımıdır. İnsan haklarındakiler hoşlanmayacaklardır bundan.'' Brett güldü. ''Yepyeni bir görüş açısı olacak bu. Başladığım işi tamamlamamı ister miydiniz?'' Kır saçlı zenci, ''Eğer mutlaka istiyorsanız bir diyeceğim yok.'' diye karşılık verdi. ''Ama ben size bir içki ısmarlamayı tercih ederim. Hiç olmasa o zaman size böyle aniden önünüze çıktığım için özür diler ve bunun sıkıcı bir günün sonunda yapılan budalaca ve mantıksız bir hareket olduğunu söyleyebilirim.'' ''Demek siz de o günlerden birini yaşadınız ha?'' ''İkimiz de yaşadık anlaşılan.'' Brett başını salladı. ''Pekala, teklifinizi kabul ediyorum.'' ''Jim's garaja gidelim mi? Buradan çok uzakta değildir. Hem arabanızı da kapıcı park eder.'' ''Benim adım Leonard Wingate'dir.'' Yeşil sedan öne geçti. Viskilerini ısmarladıktan sonra ilk öğrendikleri şey her ikisinin de aynı şirkette çalıştıkları oldu. Leonard Wingate personel kısmında çalışıyordu. Konuşmanın gidişinden Brett'in anladığına göre müdür yardımcısı düzeyinden ancak iki basamak aşağıdaydı. Daha sonraları içki arkadaşının şirkette en yüksek mevkide bulunan zenci olduğunu öğrenecekti. ''Wingate, ben sizin adınızı duydum.'' dedi Brett'e. ''Orion'la Michelangelo'luk oynuyorsunuz değil mi?'' ''Öyle sonuçlanacağını umut ederim. Örneği gördünüz mü?'' Öteki olumsuzca başını salladı. ''İsterseniz görmenizi sağlayabilirim.'' ''İsterdim doğrusu. Bir içki daha söyleyeyim mi?'' ''Yo, bu sefer sıra bende.'' Brett barmene içki getirmesi için işaret etti. Oto sanayinin tarihi örnekleriyle süslenmiş olan bar, Detroit şehrinin merkez kesiminin gözde yerlerinden biriydi. Akşamın ilk saatlerinde salon dolmaya başlamış, gürültü çoğalmıştı. ''Wingate epey şey bağlandı bu Orion yavrusuna.'' dedi. ''Haklısınız. Hele benim insanlarıma çok iş kapısı açıldı.'' ''Sizin insanlarınız mı?'' ''Saat ücreti alanlar, karalar ve beyazlar. Orion'un başarısı bu şehirdeki pek çok ailenin rahat etmesi demek olacak. Daha çok saat çalışacaklar, evlerine daha çok para götürecekler. Bu da onların daha iyi yaşayacakları, yiyecekleri, ipotek bedellerini ödeyip ödeyemeyecekleri, yeni giyecek alıp alamayacakları, tatile çıkıp çıkamayacakları ve çocuklarının geleceğinin sağlama bağlanması demektir.'' Brett düşünceli düşünceli, yeni bir araba modeli çizerken ya da çamurdan bir tampon sökerken insanın aklına bunlar hiç gelmez dedi. ''Gelemez ki, hiçbirimiz başka insanların bulunduğu durumun çeyreğini bile gerçekten bilemeyiz. Onlarla aramızda ister tuğladan ister başka şeyden olsun örülmüş pek çok duvar vardır. 40 yılda bir duvarda bir gedik açıp ta öteki yanda ne olduğunu gördüğünüz, belki de birine yardım elini uzattığınız zaman bir sürü başka çürümüş asalağın yüzünden yardım edemediğinizi görürsünüz.'' Leonard Wingate yumruğunu sıktı ve sessizce ama şiddetle iki kere indirdi barın üstüne. Sonra Brett'e bakarak çarpık bir şekilde gülümsedi. ''Özür dilerim.'' ''Dostum, işte içkin geliyor, ihtiyacın var sanırım.'' Brett önce kendi içkisinden bir yudum aldıktan sonra bu söylediklerinin park yerindeki o akrobasi hareketleriyle bir ilgisi var mı diye sordu. Wingate başını salladı. Özür dilerim dedi. Biraz buhar koyverdim işte. Bu defa daha az gergin olarak güldü. Şimdi de hepsini attım, kurtuldu. Buhar beyaz bir buluttan başka bir şey değildir. Bunun kaynağı gizli midir? Hayır, yeni işe alınma sistemini duymuş muydun? Evet ama ayrıntılarını bilmiyorum. Barbara Zaleski'nin OJ'ye reklam şirketindeki yeni görevi nedeniyle bununla ilgilendiğini biliyordu. Kır saçlı personelci işin esaslarını özetledi. Bunun amacı şehrin yoksul mahallelerine girip daha önce işe alınamaz olarak kabul edilenleri elden geçirmekti. Üç büyükler işe alma merkezleri kurmuşlardı. Program başvuranların niteliğine göre ya uygulanabiliyor ya da uygulanamıyordu. Bir takım hayal kırıklıklarına rağmen buna kalkışmak gerçekten değerli olmuştur. İşi tutma oranımız, yani iş verdiğimiz kimselerin işlerinde direnç göstermeleri %50'den fazla oldu ki bu bizim beklediğimiz sonuçtan kat kat üstündür. İşçi sendikaları da yardım ettiler. Gazeteler de buna gereken önemi vererek yardımcı oluyorlar. Daha başka yollardan da yararlar sağladık. İşte bunun için insanın kendi şirketinde, kendi insanları tarafından arkadan bıçaklanması çok acı geliyor. Kim bıçakladı seni, nasıl? Daha öncesinden başlayayım anlatmaya. Wingate uzun ve ince parmağının ucu ile kadehindeki buzu karıştırdı. Bu program sayesinde işe alınan insanların pek çoğu hayatları boyunca düzenli bir işte çalışmamışlardır. Aslında bunun için bir nedenleri de olmamıştır. Düzenli çalışmak bir takım alışkanlıklar yaratır. Sabah erken kalkmak, otobüse yetişmek, haftanın 5 günü çalışmak gibi. Ama hayatında bu işi yapmamışsan, böyle alışkanlıkları kazanmamışsan, yabancı bir dil öğrenmeye benzer ve en önemlisi de çok zaman alır. Buna değişen davranışlar ya da vitesler adını verebilirsin. Bu çeşit insanları işe almaya başlayalı beri pek çok şey öğrendik. İnsanların bir kısmının, hepsinin değil bir kısmının, bu alışkanlıklara kendi çabalarıyla sahip olamadıkları halde biraz yardım edilince kolaylıkla uyum gösterdiklerini de öğrendik. Brett, biraz da bana yardım edin dedi. Ben de sabahları çok güç kalkıyorum. Arkadaşı gülümsedi. Eğer biz yardıma kalkacak olursak işçi ilişkileri kısmından birini gönderirim seninle konuşması için. Eğer işe gelmiyorsan neden gelmediğini soracaktır sana. Bir şey daha var. Bu yeni işçilerden bazıları bir gün işe gelmeseler, hatta birkaç saat geç kalsalar hemen işi bırakıveriyorlar. Belki de geç kalmak istememişlerdir, ellerinde olmadan gecikmiş olabilirler. Ama bizim hiç esnek olmadığımız düşüncesine sahip oldukları için bu kendilerince işlerini kaybettikleri anlamına geliyor. İşten çıkmış olmuyorlar mı ki? Hayır, ne münasebet. Biz bu programın uygulanabilmesi için her türlü fırsatı tanımaktayız. İşe kalkmakta güçlük çekenlere verdiğimiz şeylerden biri de ucuz bir çalar saat. Aklın duru bir bilsen, çoğunun çalar saati olmamış hayatlarında. Şirket adına toptan alıyorum saatleri. Büromda çalar saatten geçilmez benim. Brett şaşırmıştı. Yıllık ücret ödemeleri milyarlarca doları bulan dev bir otomobil şirketinin birkaç işçisinin erken kalkmasını düşünmesi inanılacak bir şey değildi. Leonard Wingate, şunu söylemek istiyorum diye sözünü sürdürdü. Bu şekilde işe alınan bir işçi eğitim kursuna devam etmez ya da fabrikadaki işine gelmezse adamlarımdan birine durumu haber vermek zorundadır. Eğer bütün bütüne umutsuz bir durum değilse sonuna kadar takip edilir. Peki olan bu değil mi yoksa? Niçin bu kadar hayal kırıklığına kapıldın? Bir kısmı bundan, daha çok şey var arkasında. Personelci viskisinin sonunu dikti. İşe alınanları geçirdiğimiz bu alıştırma kursları 8 hafta sürer. Her kursta 200 kişi kadar vardır. Brett kadehlerinin doldurulması için barmene işaret etti. Barmen gittikten sonra, peki demek 200 kişi var kursta diye Wingate'in sözüne devam etmesi için dürtükledi. Evet, başlarında bir eğitmen ile bir kadın sekreter bulunur. Bunlar bütün kursa katılanlar hakkındaki bilgileri, bu arada işe gelip gelmeme raporlarını da kendileri toplarlar. Merkez muhasebeden haftada bir gelen çekleri de bunlar dağıtırlar. Bu çekler kurslara devam ve gösterilen başarıya göre tanzim edilmektedir. İşte bütün iş bu eğitmen ile sekreterde. Her şeyin altında onlar var.
Ne işi? Ne yapıyor bunlar?
Yalan söyleyen, haksızlık yapan, yardım etmeleri için para aldıkları insanlardan çalan insanlardır bunlar.
Anlayabiliyorum sanırım ama hepsini bir de sen anlat bakayım.
Kurs süresince bir takım kimselerin az önce anlattığım nedenlerle kursa devam etmeyecekleri tabidir. Bu her zaman olan, bizim beklediğimiz bir şeydir. Yine demin söylediğim gibi bizim kısma bildirirlerse biz bunların peşlerinden gider, işe dönmeleri için kandırmaya çalışırız. Ama eğitmen ile sekreteri bu kursa gelmeyenleri bize haber vermemekte ve onları devam ediyormuş gibi göstermektedirler. Böylece kursa gelmeyenlerin çekleri eskisi gibi gönderilmekte, bu kıymetli çifte paraları paylaşmaktadırlar.
Ama çekler alanın adına yazılmıyor mu? Bu adamlar onları tahsil edemezler ki.
Wingate başını salladı, edebilirler, ediyorlar da. Bu çift sonunda bazı kimselerin kursa gelmediklerini bildiriyorlar ve şirket de bunların çeklerini kesiyor. O zaman eğitmen adresini bildiği bu adamlara teker teker giderek şirketin çekleri geri istediği hakkında bir sürü palavra anlatıp çeklerin altını imzalatıyor. Böylece istediği yerde tahsil ediyor sonra bunları. Bunun böyle olduğunu biliyorum. Bütün öğleden sonra bir eğitmeni izledim çünkü.
Ama daha sonra sizin büronuzdan bu işten çıkanlara gidildiğini söylemiştiniz. Bu kimseler bu çek hikayesini öğrenemiyorlar mı?
Her zaman değil. Unutma ki uğraştığımız insanlar pek öyle konuşkan türden değildirler. Hiçbir zaman kendiliklerinden bir şeyi anlatmaya kalkışmazlar. Aslında sorularımıza karşılık alana kadar çekmediğimiz kalmıyor. Üstelik araya bazı rüşvet olaylarının karıştığını da işittim. Şimdilik ispat edemiyorum ama kokusu duyuluyor.
Bütünüyle berbat bu iş aslında.
Brett Leonard, Wingate'in anlattıkları yanında kendi öfkesinin nedenli küçük olduğunu düşünüyordu.
''Bütün bunları sen mi buldun?'' diye sordu.
''Pek çoğunu ben çıkardım ortaya. İlk fikir yardımcımdan gelmişti. Kursa devam cetvellerinden kuşkulandı bir gün. Devam oranı çok yüksekti. Bunun üstüne ikimiz de kontrola, yani rakamları elimizdeki eski rakamlarla ve öbür şirketlerinkilerle karşılaştırmaya başladık.'' Ne olduğu gün gibi çıktı ortaya. Bundan sonrası sadece gözlemek ve suçları yakalamaktı. Bunu da yaptık.
Peki şimdi ne olacak?
Wingate omuzlarını silkti. Güvenlik kısmı işe el koydu. Benden çıktı artık. Bu öğleden sonra eğitmenle sekreterini ayrı ayrı getirdiler. Ben de oradaydım. Her ikisi de bütün yaptıklarını itiraf ettiler. İnanmazsın ama erkek hüngür hüngür ağlıyordu.
''İnanırım'' dedi Brett. ''Ben de ağlamak istiyorum şu anda. Şirket dava açacak mı?''
''Suçlar öyle sanıyor ama ben açmayacağını biliyorum.'' Uzun boylu zenci yerinde doğruldu. Brett de Los Santos'dan hemen hemen bir baş daha uzundu. Alaylı bir sesle ''Kamuoyu önünde iyi olmaz sonra'' dedi. ''Şirketimizin adının gazetelere bu şekilde geçmesini istemeyiz. Üstelik benim patron işe sadece parayı geri almak açısından bakıyor.'' Birkaç dolar kadar bir paraymış sanırım.
Peki ya ötekiler ne olacak? İşe devam edebilecek olanlar, geri dönebilecek olanlar.
Haydi haydi dostum, gülünç olacak kadar duygululaştın şimdi.
Brett sert bir sesle kes şunu dedi. Ben çalmadım kör olası çeklerini.
Hayır sen çalmadın ama ister misin ötekilere ne olacağını anlatmamı? Eğer elimde olandan 6 kat fazla adamım olsaydı, bütün kayıtları birer birer gözden geçirebilseydik, hangilerinin peşine düşeceğimizi bilebilseydik ve aradan bu kadar hafta geçtikten sonra onları yerlerinde bulabilseydik.
Barmen geldi yanlarına. Wingate'in kadehi boşalmıştı ama başını salladı. Sonra Brett'in hatırı için elimizden geleni yapacağız dedi ama bunun çok bir şey olacağını sanmam.
''Üzüldüm'' dedi Brett. ''Gerçekten üzüldüm.''
Bir an durakladı sonra ''Evli misin?'' diye sordu. ''Evet ama birlikte yaşamıyoruz karımla.''
''Bak bu gece sevgilim benim evde yemek pişiriyor. Gelsene sen de.''
Wingate kibarca geri çevirdi bu daveti. Brett ısrar etti. 5 dakika sonra birlikte çıktılar yola.
15. ayrımın sonu. Sayfa 173.